Erguvan Kapısı, Oya Baydar, 20. Ayrım, sayfa 353. Önderlik karar aldı. Yurt içi örgüt yapımızı, askeri kanadı, legal çalışmaları yeniden gözden geçiriyoruz. Senin için farklı görevler düşünüyoruz. 19 Aralık'tan önce de sonra da iyi sınav verdin. İnfaz görevini başarıyla yerine getirmişsin. Zor sınavdır o iş. En önemlisi onca yoldaşı, onca direnişçimizi şehit verdiğimiz ölüm oruçları konusunda yılgınlığa kapılmadan, sarsılmadan, önderliğin kararlarını sorgulamadan dimdik durmayı başardın. Buradaki yoldaşlar iyi örgütçü olduğunu söylediler. Önümüzdeki dönemde işler büsbütün güçleşecek. Senin gibilere ihtiyacımız var. Yüzümün kızardığını hissettim. Kerem abim yaşasaydı benimle gurur duyardı. Devrimci görevimi yapıyorum yoldaş dedim. İşler zaten yeterince güç. Süre uzadıkça, yeni ölümler oldukça, feda direnişlerinde dönüşsüz hafıza kaybı, sakatlık belirtileri arttıkça, ölüm oruçlarının haklılığını anlatmakta, kamuoyunu yanımıza almakta zorlanıyoruz. Yine de çözülmüyoruz. Görevi devralacak, ölümü göze almış yeni feda savaşçıları bulmakta güçlük çekmiyoruz. Ancak bir ışık görülmesi gerekiyor artık. Hani direndik, kazandık denebilecek bir şey. Yoksa birkaç ay sonra tartışma başlar. Tam da bunu konuşacaktım. Katliam bir bakım örgütün işine yaradı. Terörist sayılırken mağdur duruma düştük. Egemenlerin kanlı yüzleri sergilendi. Şimdi bastırmak gerekiyor. Bundan sonraki eylemlerimizin örgütteki ve kitlelerdeki psikoloji üzerine kurulması gerekiyor. Zulüm ne kadar şiddetliyse isyanın da o kadar büyük olacağını herkes görmeli. Turgut Ersin'in daha birkaç gece önce söylediği sözü düşünüp ürperdim. Şefleriniz ölüler üzerinden politika yapmaktan, cesetlerin üzerine basıp yükselmekten vazgeçsin demişti. Haksızdı. Kimse ölüler üzerinden politika yapmıyor. İsyanın boyutları zulmü aşmazsa zalimler cesaretlenir, anlamadıkları bu onların. 19 Aralık'ı yaşamamışsan, sadece hümanist açıdan tepki göstermişsen anlayamazsın. Bizim buraları, bu tepeleri, bizim insanımızı tanımamışsan anlayamazsın. Faşizm zindanlarında her yeni ölüm orucu ekibi savaşa girdiğinde kendi sırasını sabırsızlıkla bekleyen yoldaşlarımız feda savaşçılarını alınlarındaki kızıl bantlardan öperek kutsarlar. Devrimci marşların, türkülerin, şiirlerin eşliğinde ölüme bir şenliğe gider gibi hazırlanılırken gece kondularda da halaylar ve devrimci türküler eşliğinde kına geceleri yapılır. Ve analarımız, bacılarımız, kadınlarımız kınalı elleriyle kızıl şehadet bantlarımızı hazırlarlar. İçeride ölüme yatanların andı, dışarıda bir ağızdan tekrarlanır. Bedenimi aşlığa yatırdım. Alnımdaki kızıl bant halkımın onuru ve namusudur. Ölümüm, halkımın adalet özlemi, umudu, kurtuluşudur. Ant olsun ki alnıma kuşandığım kızıl banta asla leke sürdürmeyeceğim. İmam Hüseyin Kerbela'da inancı uğruna nasıl şehit düştüyse, 72 kişi koca bir orduya karşı nasıl direndiyse, bizim inancımız da onlar kadar güçlü. Direneceğiz, teslim olmayacağız diye yazıyordu bir yoldaş gizlice dışarı çıkardığı mektubunda. Mektubu Cem evinden başlayarak bütün mahallede dağıttık. Gözümle gördüm. Torunlar okuyor, dedeler, nineler ağlıyordu. İçerideki ölüm orucu direnişçilerimiz için el altından yardım toplamaya başladığımızda kimi para, kimi gıda, herkes gücü oranında katıldı bağışa. Beyaz eşya ve tüp gaz bayileri, mobilyacılar, otogalericileri, kahvehaneler, çarşı esnafı eskiden olduğu gibi zorlamaya, tehdide, silahın ucunu göstermeye falan gerek kalmadan kendiliklerinden katıldılar. Ölümün gücünü gördüm. Önderliğin kararına bir kez daha saygı duydum. Eylemin doğruluğu ve etkinliği konusunda kuşkum kalmadı. Bir an duraksadığım, yılgınlığa kapıldığım, acaba mı dediğim için kendimden utandım. Ne hep hakem rolüne soyunup uzlaşmamızı isteyen, akıl veren, silah bırakmamızı önerenler, ne yurt dışından gelen bu yoldaş yaşadı o cehennemi. Biz burada ateş hattında olanlar yaşadık 19 Aralık'ı. Aralık ayında sabah geç olur, şafak bir türlü sökmez. Varoşların, tepelerin şafakla birlikte fırınlara, sonra da İstanbul'a dağılan simitçileri, 14 saatlik iş gününe razı olup iş bulmuş talihli işçileri, uzak semtlere çalışmaya giden gündelikçileri, gündüz uyuyup gece eyleme çıkan devrimcileri, bir de öteki tepelerin, öteki İstanbul'un barlarda, eğlence yerlerinde, lokallerde, mekanlarda geceyi şafakta bitiren asalak sosyete çocukları, manken rumuzlu sosyetik fahişeler, televolelerin gedikleri, Aralık ayında şafağın geç söktüğünü bilirler. Gecenin en uzun olduğu günler, ülkemizin, halkımızın üstüne çökmüş gece sanki hiç bitmeyecek. Şafaktan bir önceki an, gecenin en koyu, en karanlık olduğu andır. Ama gün mutlaka ağrır. Gecenin en uzun olduğu günler, birazdan karşı tepelerin ardından şafak sökecek. Bir oğlum olursa adını Şafak koyacağım. Bir gün kızıl bayrağımız kurtarılmış tepelere ve kente çekildiğinde Şafak doğacak. Saat 4:30'du. Takvime göre Şafak'a vakit vardı daha. Sokağa çıkıp biraz dolaşsam, bu korkunç bekleyiş bitse, kaç kişi ölecek Şafak'ta? Ve ben neden orada değilim? Orada olmamamın suçluluğunu unutmaya bir ömür yeter mi? Saat 5'ti. Telefon mu çaldı, televizyon muydu, yoksa cemevindekiler mi haber verdiler, hatırlamıyorum. Operasyon başladı dendiğini hatırlıyorum sadece. Sokağa çıktığımı, sonra çıkmamam gerektiğini hatırlayıp güvenli sayılan bu eve geri döndüğümü, tehlikeli bir oyunun birden gerçeğe dönüşmesinden duyduğum korkuyu, yapmam gereken işleri düşünüp çöktüğümü, evime, anamın kucağına, sevgilimin sıcaklığına sığınma isteğimi, sonra silkinip kendime geldiğimi hatırlıyorum. Biz, tepelerin, varoşların, gecekondu mahallelerinin dayağı, yıkıma, yangına, ölüme alışık insanları 19 Aralık günü şafak sökerken cehennemden naklen yayın yapan televizyon ekranlarında ve gün boyu tutsaklarımızın diri diri yakıldığı, kurşunlandığı zindanların kapılarında, morglarda, korkuya ve utanca yenilmiş şehrin sokaklarında, perdeleri kapatılmış yoksul evlerin kuytularında ölüm ve kırımı yaşadık. Oğullarımız, kızlarımız, kardeşlerimiz, emmi oğlumuz, dayı kızımız, nişanlımız, yoldaşlarımız, yakınlarımız o gün yıkıldılar. Boğuldular, kurşunlandılar. Tunceli'den, Tokat'tan, Silifke'den, Fatsa'dan, Sivas'tan, Hatay'dan, İzmir'den, İstanbul'dan, Konya'dan, Ankara'dan, Adana'dan, Çorum'dan, Kars'tan, Adıyaman'dan bütün bir Türkiye'den gelmişlerdi. Mezarları bütün bir Türkiye'ye dağıldı. 19 Aralık'tı, yıl 2000'di, zaman 2001'e gün sayıyordu. O gün içimizdeki son köprüleri attık, son gemileri yaktık. Masumiyet adına, güven adına, umut adına ne varsa hepsini yitirdik. Sansürlenmiş ekranlarda ve gazetelerde ölülerimizle alay edercesine, hayata dönüş dedikleri topyekün saldırıda kül olmuş, kömür olmuş, yakılmış, vurulmuş yoldaşlarımızın, oğullarımızın, kızlarımızın, eşlerimizin cesetlerini gördük. Gördük de inanamadık, teşhis edemedik. Morglarda aradık sevdiklerimizi. Kömürleşmiş bedenlerine sarıldık. İskelet halinde kalmış ve öylece kas katı kalmış yumruklarına saygıyla dokunduk. Kızıl bantlarının kızıllığı, yanık ete kazınmış alınlarından öptük. Cenazelerimizi almak için direndik. Şiirlerle seslendik şehitlerimize. Ağıtlar yaktık. Bütün renkleri, bütün aratonları kaldırdık. Akla karayı değil, sadece karayı bıraktık olarak, ahlak ve yaşam ölçütü olarak da fedayı. Karşımda piposunu tüttürerek birasını yudumlayan yoldaşı anlatmak isterdim bunları. Ama o bile anlayamazdı. Dışarıdan baktınız mı anlayamazsınız. Düzmece bir destan sanırsınız. Abartılmış örgüt edebiyatı gibi gelir. Yaşamayan isyanı içinde duymaz. İsyanı içinde duymayan direnemez. Dalıp gittin yoldaş. Nedir kara kara düşündüğün? Güç mü geldi? Güç gelen bir şey yok. İstenen kendi çapımızda bir intifadaysa direnişi örgütleriz. Kamuoyunun dikkatini hapishanelerdeki duruma ve ölüm oruçlarını çevirecek çok büyük bir eylem, bir feda eylemi düşünülebilir. Nasıl bir eylem? Yoksa bir eylem dizisi mi? Yeri, zamanı, bunlar hepsi yukarıda tartışılıyor. Karar verildiğinde size bildirilecek. Önderlik senin bölge eylem komitesindeki 3 yoldaştan biri olmanı istiyor. Artık şakası yok. İllegale geçeceksin, kızı unutacaksın. Kızın çevresi kuşkulu, kendini sakın. Bir de şu Amerikalı ajan meselesi var. Daha önce de söylemişler sana. Bize ulaşan bilgiler işin ciddiyetini gösteriyor. Adam ülke ülke dolaşıyor. Gittiği yerler anlamlı. Amerika'da çalıştığı üniversiteler CIA bağlantıları ile ünlü. Araştırma konusu ise ufaladı civcivler yesin. Hayali bir kapı. Neydi herifin adı? Theo diyorlar. Orta Doğu'da, Mısır'da falan bağlantıları olduğu tespit edildi. Araştırdığı konu için belge topluyormuş. Bizans dönemiyle ilgileniyormuş. Ara sıra da ders vermek için Amerika'ya gidiyor. Şu sırada İstanbul'da değil bildiğim kadarıyla. Değilse de dönecek. Sorun sadece o adam değil. Senin verilen göreve hazır olup olmadığına da ilgili. Örgüt yoldaşları her aşamada sınar. Theo zararsız hale getirilecek. Geç bile kaldık. Bugüne kadar topla toplayacağını. Yanlış yapıldı. Konu hafife alındı. Bu işin bitmesi gerek. Adamın kızla hala ilişkisi var. Kısaca iş sana kalıyor. Kendi yöntemlerini çöz. Kendi yöntemlerini çöz. Sözü içimi ferahlattı. Örgüt beni onurlandırmış. İçinde bulunduğumuz tıkanıklığı sadece ölüm oruçlarına kilitlenip kalmanın ataetini aşmak için beni seçmiş. Tabii ki sınayacak. İnfaz deseler sendelerdim. Ama çöz de nasıl istersen öyle çöz diyorlar, bu iyi. Dakikalar geçtikçe yoldaşın söylediklerinin önemini daha iyi kavruyordum. Bu görevin altından kalkabilir miyim? Kalkmak zorundayım. Kimseye olmasa Kerem abime ödenecek bir borcum var. Bir amdan bir yudum aldım. Tamam yoldaş dedim. Sorunu bir şekilde çözerim. Nasıl çözeceğim konusunda hiçbir fikrim yoktu. Teo sorununu çözmek şu aşamada örgütü ayağa kaldıracak büyük eylemleri koordine etmekten çok daha güç görünüyordu. Kızı kullan dedi sakin bir sesle. Herif kızgan kuş kullanmaz. Kız onun dilinden hepimizden iyi anlar. Bir de duyarsızlığı, suskunluğu aşabilecek kişileri ölüm oruçlarına katmaya çalış. Mesela şu senin kızı. Ondan iyisi can sağlığı. Güldalıyı kimse takmaz. Ama öteki için yer yerinden oynar. Kızdan uzak dur demiştin yoldaş. Uzak dur dediysem, aganigi yok, yakınlaşma yok, dikkatli ol demek istedim. Bağını kes, bırak gitsin demedim. İşe yaradığını, güvenilir olduğunu sen söylemiştin. Bakalım, görelim. Sonra hesabı ödedi. Yoldaşlar arasında alışılmadık bir davranışla elimi sıktı, kalktı. Dışarı birlikte çıkmamak için kafam ve yüreğim allak bullak bir süre daha oturdum. Küçük yuvarlak masalarda eğilip doğruldukça düşük belli pantolonlarından çıplak göbekleri, belleri görünen gencecik güzel kızlar, aşırı mini etekli, kıvır kıvır saçlı genç kadınlar, koyu renk deri giysili ya da blücünlü delikanlılar, kızları kesen orta yaşlı, kibar görünüşlü, belli ki cüzdanları dolu erkekler ikişer üçer oturmuş içkilerini yudumluyorlardı. Böyle yerlerin fazla kalabalık olmadığı saatlerdi. Hemen karşımdaki masada oturan çok güzel, çok süslü bir kadın gözlerini dikmiş bana bakıyordu. Gülümsedi. Görmemiş gibi yaptım. Başımı başka tarafa çevirdim. Bana bakması, işaret beklemesi hoşuma gitmişti doğrusu. İçime oturmuş tokmak gibi sıkıntı olmasaydı tadını çıkarabilirdim. Uzaktaki bir masada derini andıran, düz saçlı, boyasız, süssüz, güzel bir kız oturuyordu. İçim bir tuhaf ezildi. Adamın kızı kullan derken ki umursamazlığı, onu Theo'nun izine salmamı, öksü olarak kullanmamı, sonra da ses getirsin, sarsıcı olsun diye ölüme yatırmamı istemesi, örgütte yükselmenin ağır bedeli. Ülkü, iktidar kirletir dediğinde ona kızdığımı hatırladım. Kirlenmeyi göze alarak iktidara talip olmak da kendini devrim ve dava için feda etmek anlamına gelmez mi? Bütün insanlığın, halkın kurtuluşu için tek tek insanları gözden çıkarma cesaretin yoksa önder olamazsın. Var mı bu cesaret bende? Biramı bir dekişte bitirip kalktım. Nişantaşı'ndan aşağı Teşvikiye'ye doğru yürüdüm. İki yanımda vitrinleri pırıl pırıl dükkanlar, kafeler, publar, butikler, vitrinlerin önünde, yolda, dükkanların içinde kadınla erkekle her yaştan bir kalabalık. Alışveriş yapıyorlar, mal beğeniyorlar, kıkırdaşıyorlar. Adını tadını bilmediğim renk renk meyvelerin kırmızı kurdeleli yeşil sepetler içinde sergilendiği bir manav vitrinin önünde durdum. Küçük pembe çileklerle dolu bir sepete takıldı gözüm. Çileği çocukluğumdan beri severim. Bizim tepelerin pazarlarına, manavlarına teşrif etmediler daha bu deyyusun çilekleri. Geldikleri zaman da el yakarlar. İktidar kirletiyor, diyor bizim tutlu kurular. Doğrudur. Peki sizler, bu düzenin kahpeliğinin bilincinde olup da oturduğunuz yerden ahkam kesenler, orada insanları ölürken görmezlikten, duymazlıktan gelenler, sizler temiz misiniz? Kızı kullan dedi. Ölüm direnişine kat. İktidar kirletilmiş. Temiz olan kim? Çevreme baktım. Bizim oradakilere benzemeyen, o yabancı kalabalığın ortasında yapayalnızım. Avaz avaz bağırmak geldi içimden. Hey, bedenlerini açlığa yatırmış gencecik insanlar ölüyor bir yerlerde. Bizim için, sizin için, özgürlükler için ölüyorlar. Haberiniz var mı? Umurunuzda mı? Yersiz yurtsuzluk. 1. Büyük adada mimozalar açmıştır. Hatta geçmiştir bile. Ülkünün sesinde keder mi, özlem mi ayırt edemediğim titreşimler. Anne tarafından kuzenim Aleko, emektar Tasula'mızın yaşadığını, 80'i aşmış yaşına rağmen belleğinin hala pırıl pırıl olduğunu söylemeseydi, adaya gitmeye hiç niyetlenmeyecektim. Beni oraya gitmekten alıkoyan bir şey vardı. Salonları antika eşyayla, duvarları ünlü ressamların birisi satılınca, yerine yenisi konulan tablolarıyla dolu, set set denize inen bahçesinde film yıldızlara kadar güzel bir kadının etekleri rüzgarlarda uçuşan beyaz elbiselerle dolaştığı, limonluktaki nadide gülleri beyaz dantel eldivenli porselen elleriyle derlediği büyük adadaki köşk, belleğimde ve yüreğimde nasılsa öyle, uçuk renkli bir tablo, gül, çam ve lodos kokulu bir anı olarak kalmalıydı. Yine de kucağında büyüdüğüm Tasula'yı görme isteği çocukluk anılarımı koruma kıskançlığıma ağır bastı. İstanbul'un aldatıcı erken bahar günleriydi. Birden bastıran geç kalmış kar, havanın lodosa dönmesiyle bir gecede eridi, güneş çıktı. Kısacık bir sürede olsa karlarla erik baharları aynı dallar üzerinde kaldılar. Erik baharları karları yendi. Hava raporlarında ısının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği ve bir süre böyle devam edeceği bildirildi. Araştırmacıların iyi bildikleri tıkanma noktalarından birine gelip dayanmıştım. Erguvan kapısının yeriyle ilgili ipuçları son anda elimden kayıp gitmişti. Yanlış bir üzerinde olduğumu düşünmeye başlamıştım. Her zaman iyimser olan Mete bile kuşkuya kapılmış. Şu aşamada şiirdeki sembolleri ve gizli anlamları çözmek kapının nerede olduğundan daha önemli gibi geliyor bana demişti. Mete'nin sözleri çözümsüz bir noktaya vardığımızın itirafı gibiydi. Canım sıkılıyordu, keyifsizdim. Çevremde her şey yıkılıyor, dökülüyor, anlamını yitiriyordu. Sahiplenmeyi o kadar istediğim Beylerbeyi'ndeki köşkten bile vazgeçmek üzereydim. Bir zamanlar aileme ait olan bir mülkü yeniden satın almak için uğraşmak ve de türlü bürokratik engel yüzünden başaramamak anlamsız gelmeye başlamıştı. İşi kovalayan uzun sakallı, yeşil poturlu, beyaz takkeli koyu Müslüman emlakçı, mirasçılara nihayet ulaşabildiğini, anlaşmaya yakın olduklarını haber verdiğinde fiyatı yüksek bulduğumu, biraz düşünmek istediğimi söyledim. Oysa daha birkaç ay öncesine kadar yıkıntı haline gelmiş eski ahşap köşkümüz, yersiz yurtsuzluğumu sona erdirecek bir sığınak, bir yurt, bir ülkeydi. Evet, yersiz yurtsuzdum. Romantik, biraz da adalı, edebi bir üslupla söyleyecek olursam, ait olduğum tek yer, tek yurdum Bizans'tı ve Bizans bir efsaneydi. Ülkeye, bugün hava çok güzel, hadi adalara gidelim derken vakit geçirmek peşindeydim. Bunca yıl sonra Tasula'yı görmek iyi gelecekti. Bir de mimozaları. Erguvanlara takılıp mimozaları unutmuştum. Tam da bu mevsim, annem birkaç günlüğüne adaya gider, bir kucak mimoza ile dönerdi Nişantaşı'ndaki eve. Mimozaların uçuk baygın kokusu boynuna, göğsüne, ellerine sinerdi. Başımı göğsüne gömüp annemin kokusuna karışmış mimoza kokusunu içime çekmeyi severdim. Ülkü'nün mimozaları hatırlamasına sevindim. Gün be gün solan, sessizce yıpranan büyüsünü, heyecanını yitirip sıradanlaşan ilişkimizi sürdürebilmek için ortak renklere, ortak kokulara, anılara, özlemlere ihtiyacımız vardı. Vapurda "Büyük adayı iyi bilir misin? Adalarda yaşadın mı hiç?" diye sorduğumda "Bir kere yaşadım" dedi ve cümlesini yarım bırakıp sustu. Bir süre yaşadım, birkaç ay veya bir yıl yaşadım yerine. "Bir kere yaşadım" demişti. Özensiz bir Türkçe kullanımı. Ben yapsam düzeltirdi hemen. Biz yazlarımızı adada geçirirdik. Rum sosyetesi yazları büyük adada buluşurdu o zamanlar. Bir deniz motorumuz vardı. Tasula'nın oğlu gezdirirdi bizi. Tasula hem eve hem de Mariana ile bana bakardı. Annemin de sırdaşı gibiydi. Onun evi Karanfil mahallesinde çok dik bir yokuşun başlarındaydı. Bir çeşme, bir de ulu çınar olan küçük bir meydan hatırlıyorum. Sanırım bulurum yerini. Yaşıyormuş, sağlığı da yerindeymiş. Sıkılır mısın bir yarım saat uğrasak? Yo, niye sıkılayım? Ne zaman bulunmuştun Büyükada'da? Tam 30 yıl önce, ilkbahardı. Bir arkadaşımla birlikte gelmiştik. Amcasının köşkü vardı. Bir gece kalmıştım. Sonra lodos çıkmış, yağmur başlamıştı. Bahçıvan mimoza toplamıştı. Mimozalar ıslaktı. Koskoca bir demet tutuşturmuştu elimi. Mimozalar küçük hanıma yakıştı demişti. Elimde ıslak mimozalarla koş koşa vapura yetişmiştim. Garip bir gündü. İnsanın yaşamında geri kalan bütün bir hayatı belirleyen tek bir gün varsa eğer o gündü işte. Vapuru binerken aldığım gazeteler büyük puntolarla sıkı yönetim ilan edildiğini haber veriyordu. Asker iktidara el koymuştu. Artık benim için, bizler için hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyordum. Bir de deli gibi sevdiğim bir adamla geçirdiğim son gündü. Ayrılık günüydü. Pek basma kalıp oldu, kötü film senaryosu ama gerçekten de sırılsıklam aşıktım. Galiba bu sadece o yaşlarda geliyor insanın başına. Benim başıma o yaşlarda bile gelmedi dedim. Geçmişinden, hele de duygularından fazla söz etmezdi. Bazen laf arasında geçmişe ilişkin bir şey söyler, anlamadığımı sezince kısa açıklamalarla yetinirdi. Ama en duygusal anlarda bile kendini anlattığını hatırlamıyorum. İçi boşalmış gibiydi. Kuşkulu bir kist yüzünden bütün üreme organları rahmiyle birlikte alınmış bir kadın gibi içinde ne varsa hepsini kurutmuş, söküp atmıştı. Geçmişi hakkındaki bildiklerim derinin anlattıklarıydı. Kızın babasıyla yaşadığı gençlik aşkı, öldürülen oğlunun derinin kardeşi olduğu, sol militan geçmişi, ayrıldığı kocasının Moskova'da yaşadığı, 1980'deki askeri darbeden sonra yıllarca yurt dışında kaldığı, Paris'te gazetecilik yaptığı. Yabancı ve çaresiz kaldığım, beni ondan uzaklaştıran, huzursuzluk veren, yüklü bir geçmiş. Ama şimdi ada vapurunun arka güvertesinde trençkotunun geniş yakasının içine gömülmüş çayını yudumlarken küçük bir pencere açıyordu bana. Köşk ne taraftaydı diye soruyorum bir şey söylemiş olmak için. Anadolu Kulübü'ne yakındı. Yıllar sonra katilin cinayet mahalline dönüşü gibi döndüm oraya. Köşkü yıkmışlar, yerine apartman yapmışlar. Bir tek bahçenin girişindeki mimozalarla o ulu at kestanesi kalmış geriye. Vapurdan inerken elimi tutuyor. Elinin buz gibi olduğunu, parmaklarının hafifçe titrediğini fark ediyorum. Üşümüşsün, güneşli bir yer bulup oturalım. Henüz mevsim açılmamış, hem de hafta içi. Vapurda, adada tenha. İskelenin hemen yanında, rıhtıma yan yana dizilmiş denizden ve rüzgardan kalın cam paravanlarla korunan, hepsi birbirinin aynı balık restoranlarını, müşteri avına çıkmış, azimli ve yapışkan garsonlara teslim olmamayı başararak geçiyoruz. En sonda taze yeşil yaprakları yeni filizlenmeye başlamış bir çardağın altına gizlenmiş salaş bir meyhanede karar kılıyoruz. Biraz ötede balıkçılar ağlarını temizliyorlar. Kediler üşüşmüş başlarına. Sıska, adaleli, çevik, ürkek ve kurnaz bakışlı ada kedileri. Balıkçıların havaya attıkları küçük balıkları kapmak için usta bir kaleci çevikliğiyle sıçrıyor. Bazen acı feryatlar kopararak havada çarpışıyorlar. Bir baba tekir kedi deniz tarafına atılan balığı kapmak için sıçrayınca suya düşüyor. Şaşkın ve umutsuz, sahile doğru debelenirken kahkahalar arasında denize daldırılan balık kepçesiyle kurtarılıyor. Allah'tan korkun, Kürt oğlu Kürtler diye bağırıyor biri şaka mı, ciddi mi, dost mu, düşman mı belli olmayan bir sesle. Balığı bilmezsiniz, kediyi de balık sanırsınız siz. Atalarınız da balıkçı mıydı ulan? Adaları istila ettiniz, gidi Siirtliler, Bitlisliler sizi. Karşılar yemyeşil görünürdü eskiden. Şimdi silme beton diyor ülkü masanın altında dolanan bir sarmanı ayağıyla okşarken. Giden Rum nüfusun yerini de doğulular, Kürtler almış anlaşıldığı kadarıyla. Hadi rakı söyle Teo. Rakı içelim de ne olacak bu memleketin hali diye efkarlanalım. Bu espriyi Mete Ünsalan'dan duymuştum. Sonra dikkat ettim. Tanıdığım halklar arasında memleketin haliyle en fazla ilgilenenler gerçekten de Türkler. Belki çaresizliğimizdendir, belki de kendimizle ilgilenmek daha güç, daha acı verici olduğu içindir, kim bilir. Tuhaf bir halkızdır Teo. Kendini hep düşman üzerinden tarifleyen, herkesi ötekileştirirken kendisi öteki olan, kendi çocuklarını kurban eden, sonra da kurbanlarını ağlayan bir halk. Yüzünü güneşe vermiş, bardağındaki rakının ağır ağır beyazlaşmasını seyrediyor. Boynundaki derin çizgiler, gözlerinin altındaki cepler, dudaklarının kenarındaki kırışıklıklar, parlak gün ışığının altında belirginleşmiş. Yaşlı, yorgun, bıkkın görünüyor. Bahar güneşini yumuşacık ışınlarının bile ısıtamadığı, gevşetemediği itici bir kasılma var yüzünde. İtici olan yaşlılık değil, tükenmişlik. Tükenmişliğini anlayacak, yalnızlığını paylaşacak ne gücüm ne niyetim var. Birden artık onu arzulamadığımı, tutkunun bittiğini anlıyorum. Şu anda varlığı istek değil, coşku değil, huzursuzluk ve eksiklenme duygusu yayıyor içime. Kule dibindeki marangoz atölyesinin gizli bölmesinde aşığıyla sevişirken inleyen annemin mermer heykel vücudu gözümün önüne gelmiyor artık. Düşüncesi cinsel bir çağrışım yaptırmıyor. İyi haber, cinsel saplantılarımdan kurtulmuşum. Kötü haber, ülküyü tüketmişim. Ferahlama, sevinç, mutluluk, utanç, eziklik, sıkıntı ve pişmanlık karışım bir duygu yayılıyor içime. Kadehini bana değil, güneşe doğru kaldırıyor. Sanırım o anda benden çok güneşle ve kedilerle ilgili. Kapını bir an önce bulmanı içelim Teo. Biliyorum, bulacaksın. Şehrin bilinmeyen, unutulmuş, yıkılmış bir dolu kapısı vardır mutlaka. Birinin adı neden Erguvan kapısı olmasın? Kapıyı çabuk bul. Sonra da git Teo. Buralı değilsin. Hiçbir yerli değilsin. Zorlama. Bir yerli olmak da gerekmiyor zaten. Belki de çözüm hiçbir yerli olmayı başarabilmektedir. Zamanda ve mekanda ebedi sürgünlük halidir çözüm. Hiç bu kadar ciddi, böyle kitaptan okur gibi konuştuğunu duymamıştım. Renkli, zeki ama düz ve yüzeysel konuşmasının ardındaki duygu ve düşünce yükünü sezdirmezdi. Gündelik ve sıradan olanın arkasına gizlenirdi. Bunu sezmiştim ama aşmaya, öte yana geçmeye kalkışmamıştım. Ne benim cesaretim ve niyetim vardı buna, ne de o izin verirdi. Şimdi içindeki katmanlardan birini aralıyor, küçük bir ipucu veriyor ve bir an önce duygularımı sezmişçesine beni sessizce azat ediyordu. kapıyı bulmanın değil, varlığına inanmanın önemli olduğunu söylüyordu. Zamanda ve mekanda sürgünlük, ebedi yersiz yurtsuzluk hali, mutlak özgürlük. Kendi vardığı yer mi, varmayı amaçlayıp da varamadığı yer mi yoksa? Kadehlerimizi hiçbir yerle olmaya kaldırıyoruz. İlk kez onunla cinselliğin ötesinde bir şey paylaşmak istiyorum. Yüzündeki yorgunluk, bakışlarındaki tükenmişlik itici değil, anlamlı ve güzel görünüyor yeniden. Onunla zenginleştiğimi, derinleştiğimi düşünüyorum. Küçük meze tabaklarında gelen otlardan yapılmış salatalarımızı, tek müşterisi olduğumuz meyhaneci hindibağ, turp otu, yabani sarımsak, askele boris diye sayıyordu adlarını, karides ve kalamarlarımızı iştahla yiyoruz. Havadan sudan konuşuyoruz, birer duble rakı daha ısmarlıyoruz. Tasolayı görmeye gidiyoruz sonra. Yokuşun hemen başında diye hatırlıyordum evi. Yanılmışım. Önce şaşırdığımı sanıyorum. Yokuşu biraz daha tırmanınca küçük meydanı bulmakta zorlanmıyorum. Keşme kurumuş, yalağına araba atları için olmalı, saman doldurulmuş. Ulu çınar yerli yerinde. Bir kenarda dingili, tekeri kırılmış eski bir at arabası duruyor. Sıska bir çoban köpeği, yırtılmış çöp torbalarının, etrafa dağılmış çöplerin arasında yiyecek arıyor. Tasula'nın evi pek harap görünüyor gözüme. Belki hep böyleydi de çocuk gözlerim fark etmemişti. Kararmış, aşınmış, üç taş basamağa çıkıp kapıyı çalıyorum. Ülkü evin meydanla bütünleşmiş ön avlusunun kenarına sıra sıra dizilmiş paslı teneke saksılar içindeki çiçekleri inceliyor. Yıllar önce de böyle teneke saksı içinde yetişmiş bir katmerli yasemini vardı Tasula'nın. Annem pek istemişti. Köşkün bahçesine daldırmışlardı da onca özene karşın tutmamıştı. Sessizlik. Sonra merdiven basamaklarında hafif usul adımlar. Kim gelmiştir? Tanıdık ses, tanıdık Rum şivesi. Belli ki sık çalınmıyor kapısı. Erhede omikros su, Teos. Küçük Teodur gelen anacık diyorum. Sonra Türkçe ekliyorum. Teo gelmiştir Amerikalardan. Kapının sürgüsünü çektiğini demirin gıcırtısından anlıyorum. Böyle güpegündüz kapıyı sürgülemekle nereden çıkmış? Peki. Üzerinde yerlere kadar uzanan fare grisi yün bir etek, omuzlarında aynı yünden örgü şalıyla karşımda işte. Küçülmüş, ufalmış, tabii ki yaşlanmış, buruşmuş ama yüzü değişmemiş. Bakışları bulanmamış. Gözlerini kısıp, dudaklarını büzüp, yüzüme birkaç saniye bakıyor, hatırlamaya çalışıyor. Sonra aydınlanıyor bakışları. Toksa, Evo, Teo, o Teos, Erhete, Allah'a şükür Teo gelmiş. Şükür kavuşturana. Bu Paskalya bir mucize olacağını biliyordum ben. Rüyamda kutsal bakire malum etti bana. Söyledim Vasilye, ama o beni dinlemez hiç. Uykuda kıçın açık kalmıştır dedi edepsiz. Gel içeri, kalma kapıda. Arkadaşım da var diyorum, zayıf kollarından kurtulmaya çalışarak. Varsa ne olmuş, o da gelir buraya. Demez mi? Ülkü gülümseyerek geliyor yanımıza. Evin loş, rutubetli, belli belirsiz, hela ve kedi sidiği kokulu girişindeyiz şimdi. Yukarı kata çıkalım, orası sıcak. Yaşlılıktandır nedir, ben artık hep üşüyorum, diyor önümüze düşüp. Kaç yıl olmuş? 25'i geçmiş Vre Theodoraki. Küçücük oğlandın, kısa pantolonluydun. Anne baba nasıllar? Ya küçük Mariana? Afiyetteler inşallah. Annemi erken kaybettik. Tasula kötü hastalıktan. Babam çok sarsıldı. Ama şimdi iyi. Mariana evlendi. Çocukları var. Hepsi Amerika'dalar. Merdivenleri o kadar ağır çıkıyor ki hal hatır sorma faslını yukarı kata varmadan tamamlıyoruz. Hangi rüzgar attı seni diye soruyor aşırı sıcak, biraz da havasız bir odaya buyur ederken. Bir yandan da burnunu çekip gözlerini siliyor. Ben de duygulanıyorum nedense. Benim de gözlerim doluyor. İş için geldim diyorum. 2 yıldır buralarda dolandığımı söylemeden. Hayırdır? Nasıl bir iş? Söylersem gülersin ama inan bana önemli bir iş. Bir kapı arıyorum. Konstantinopolis'in kayıp kapılarından birini. Hepsi kayıp değil midir onların? Ne surlar, ne kapılar, hiçbiri koruyamamıştır şehri. Kimisi hala duruyor, yıkık dökük de olsa. Kimisi çoktan yok olmuş ama varlığı biliniyor. Tanıkları var, belgeleri var, kitaplarda yeri var. Kimisi, sana neden lazımdır bu kapı Teo? Yoksa baban gibi sen de antikacılığa başladığında eski kapı mı topluyorsun? Benimki de bir çeşit antikacılık sayılır Tasula. Babama çekmişim. Ben de eskiye ait bilgileri topluyorum işte. Erguvan kapısı diye bir sur kapısının adına rastladığım bir kaynakta. O kapının yerini bulmaya çabalıyorum. Birden söylediklerimi saçma, anlamsız, çocukça buluyorum. Neden anlatıyorum ki ona bu saçmalıkları? Erguvan demişsindir. Ha, Erguvan. Erguvan derken Dentro Toulouda Yahuda ağacı mıdır yoksa Porfiri midir? Biri ağaçtır, biri renktir bilirsin. İstanbullular erguvan derler hem çiçeğe hem de renge. Konuşup düşündükçe aklın, anlamın ve dilin dışına kaçarak gizemlileşen, neredeyse varlığından kuşku duymaya başladığım dizeleri hatırlamaya çalışıyorum. Porta Kerkidos deniyordu şiirin aslında. Çiçeğin adıyla yani. Ama Mesih'in giysileri, tacı, yaraları için porfiri sözcüğü kullanılmıştı galiba. Eski Yunanca'da kerkismiş çiçek. Biz İstanbul Rumlar lanetli ağacın çiçeğini erguvan biliriz. Türkler gibi söyleriz. Rumcasını sorarsan bilmem. Hiç duymadım kerkisi. Eski Yunancadır demek. Hangi şiirdir senin dediğin? El yazmasının içinde bulduğum şiir. Hani sen de okuyup dururdun. Azizlerin hayatları vardır. Vi Aion. Öyle bir el yazması geçti elime. Şiir oradaydı. Kafayı taktım buna. Çocukken de kafayı takardım böyle olmayacak şeylere. Herkesi kemirirdin cevabını bulana kadar. Ne diyor o şiirde tam? Kurtarıcının şehre erguvan kapısından girdiğini söylüyor. Başında erguvan tacı olduğunu, erguvani giyindiğini ve şehrin kayıp ruhunu kurtarmak için Ayia Sofia'ya doğru gittiğini söylüyor. Şiirler yalan söyler. Hangi azizin hayatıymış o dediğin? Kim verir ki lanetli ağacın adını Konstantinopolis'in kapısına? Hatırlıyorum. Tasula çevremizdeki en dindar kişilerden biriydi. Boş vakitlerinde kutsal kitap ya da dinsel bir metin olurdu elinde. Mariana ile beni her yakaladığında kutsal metinlerden parçalar okur, azizlerin çileli yaşamlarını anlatırdı. Kapının adını doğru okumuşsundur. Eğer dediğin gibi ise, kerkis de erguvansa belki de bir benzetmedir, bir sihirli kelamdır. Bir de şehre girenin kim olduğunu nereden bilirsin? Kerkis, eğer kim erguvan ise Mesih'in değil, Yahuda'nın ağacının çiçeğidir. Kafam karışıyor. Daha düne kadar kapının somut kanıtlarını, yerini falan ararken şimdi sözcüklerle uğraşıyorum. Kilidin sözcüklerde, sembollerde, metaforlarda olabileceğini düşünmeye başlıyorum. Yaşlı cahil dadımdan medet umuyorum. Tasula ana haklı diye lafa karışıyor Ülkü. Bazen sorunun cevabı hiç umulmadık, akla gelmedik bir yerde olabilir. Sonuca vardırır mı bilmem ama gerçekten de bir metafor olabilir. En azından üzerinde düşünmeye değer. Neyse, çizmeden yukarı çıkmayayım ama yabana atılacak fikir değil. Bu hanım neyin olur? Beraber mi çalışıyorsunuz diye soruyor Tasula. Sesinde ve bakışlarında çocukluğumdan hatırladığım kuşkulu, güvensiz ifadeli. Ben Bay Theo'nun ev sahibisiyim. Bu konulardan pek anlamam ama bence de bir şiirin gizli anlamı sözcüklerde aranmalı. Tasula, Ülkü'yle fazla ilgilenmeden kafasını asıl kurcalayan soruyu evirip çevirip bir daha soruyor. Karı, çoluk, çocuk var mıdır Theodoraki? Bir ara evlenmiştim ama olmadı, anlaşamadık. Kapıydı, duvardı, ikonaydı derken karıya vakit kalmadı, o da bırakıp kaçtı benim. Kötü, olmaz, yalnızlık Allah'a mahsus derler, doğrudur. Hoş çoluk çocuğun olsa da gün geliyor, hepsi kendi işine gidiyor. Benim oğlanı tanırdın, torun ile de oynardınız eskiden. Hepsi Yunanistan'a göçtüler, birkaç yılda bir gelirler. Dayı torunu Vasili kaldı bir tek. Her neyse, ihtiyarlık kötü. Kapı mapı aramayı bırak da kendi soyundan şöyle genç bir kadın bul, can yoldaşın olsun. Sağ ol Tasula ana, söylediklerini düşüneceğim. Hem evlilik hem de kapı hakkında söylediklerini. Vedalaşmak için ayağa kalkınca Tasula usul usul ağlamaya başlıyor. Bir dahaki sefere uzun oturmaya geleceğime söz veriyorum. Kafamın içi karmakarışık. Döner dönmez Mete'yi aramalıyım. Onun düşünce tarzında benimkinden farklı bir yan vardır. Bende eksik olduğunu hep hissettiğim bir şey, sözcüklerin ve görüntülerin ardında saklanan öze varabilme yeteneği. Yokuş iniyoruz. Mimozaların yoğun olduğu nizam tarafına yöneliyoruz. Tek tük faytonlar geçiyor. Sessizlik, çam kokusu, sarı baldıran çiçekleri. Konuşmaya ihtiyacımız yok. Birbirimize dokunmaya da. Her şey söylendi artık. Dokunmanın ve tenin büyüsü de bitti. Tuhaf bir gündü. Ülkünün 30 yıl önceki bir ada gününden söz ederken söylediği gibi hayatın geri kalan bölümünü belirleyen olağanüstü günlerden biri. Mimozaların uçuk kokusunu içine çekerek sessiz yürüyor yanımda. Sanki hiçbir şey artık onu sarsamaz, heyecanlandıramaz, dinginliğini bozamaz gibi. Zamanda ve mekanda ebedi sürgünlük, yersiz yurtsuzluk hali. Dalları yola eğilmiş bir mimoza ağacından bir kucak mimoza toplayıp ülkeye veriyorum. Mimozalar sana yakıştı, mimozala madonna aldın. Sözlerimin ne anlama geldiğini, hemen anlayacağını bildiğimden bakışlarımı gözlerinden kaçırıyorum. Madonnalara tapılır, hayranlık duyulur ama onlarla sevişilmez. Tıpkı annelerle de sevişilemeyeceği gibi. İçimde değerli bir eşya kaybedildiğinde duyulan pişmanlıkla karışık hüzün, aynı zamanda ağır bir yükten kurtulmuş olma duygusu. Önce bilgisayarıma düşmüş kısa bir mail, sonra telefonda derinin, insanın içini donduran kupkuru sesi. Güldalı ölecek. Ardından Mete Ünsalan'la buluşmamız ve kafam karma karışık eve döndüğümde cep telefonunda bulduğum kaynağı belirsiz mesaj. Go home, şehitlerimizin hesabı sorulacak. Evde yalnızdım. Adadan döndüğümüzün ertesi günü Ülkü, bu mevsimde Kapadokya inanılmaz güzel olur. Bir Fransız arkadaşım Ürgüp'e yerleşti. Orada küçük bir pansiyon işletiyor. Ne zamandır çağırıyordu diyerek ne kadar kalacağını söylemeden çıkıp gitmişti. Bir süre birbirimizden ayrı kalmaya, ayrılığımızı tek başımıza hazırlamaya ihtiyacımız vardı. Nisan ayının sonuna geliyorduk. Hava ılık ve güzeldi. Bu havada, hele de Ülkü'nün yokluğunda, ev büsbütün dar ve kasvetli görünüyordu. Dışarı çıkacak halim, çıksam da gidecek yerim yoktu. Kafam dağınıktı, kararsızdım. 2 yıl önce hayatımın ve kariyerimin dönüm noktası olarak gördüğüm araştırma anlamını yitirmişti. Yine de pes etmeden önce Tasula'nın içime düşürdüğü kurttan kurtulmak için şiire yeniden bakmış, el yazması sayfaların elimdeki fotokopilerini, asılları Amerika'daki kasamdaydı, bir kez daha incelemiştim. Kapının adında yanılmamıştım. Kapıdan girenin başındaki taç kerkesti. Yaraları da öyle. Ama giysileri renk belirten sözcükle porfiriydi. Bütün bunlar beni bir adım ileri götürmüyordu yine de. Dil bilimci değildim. Sözcüklerle fazla bir işim yoktu. Somut bir şeyin taştan, tuğladan, mermerden, her ne malzemeyle yapılmışsa ondan bir kapının peşindeydim. Mecazlar, metaforlar ilgilendirmiyordu beni. Belki işin başında olsaydım bir anlamı vardı. Ama artık bıkkındım ve bırakmaya hazırdım. 20. ayrımın sonu. Sayfa 374.